Çalışmada basitçe kişinin Tora ve Mitzvot'a tüm detaylarıyla bağlanmak için yetiştirilmeye alışık olduğu ve eylemlere ekleyecek hiçbir şeyi olmadığını yorumlamalıyız. Ancak yaratılışın ıslahı sırasına göre kişi ihsan etmek için çalışmak üzere kendisi için alanı düzeltmelidir. Bu nedenle kişi niyetle ilgili düşünmeye başladığında, yani Mitzvot'u yerine getirmeye başlamadan önce kendisi için hangi sebeple Mitzvot'u yerine getireceğini düzenlemeye başladığında doğru niyete gelir. Tora ve Mitzvot insanları arındırmak için verilmiştir. Böylece o andan itibaren Tora ve Mitzvot'un değeri, faziletiyle bu onu kızdıracağı için kendi alıcısına hiçbir şey vermeyeceğini umar. Kişi bedene çalışmasını ve Tora ve Mitzvot'u izlemesini ve de çalışması için ödülünün şu ana kadarkinin aksine tüm düşüncelerinin yalnızca alıcıyı nasıl memnun edeceğiyle ilgili olduğunda ona hiçbir şey vermemek olacağını söyler. Şimdi alıcıya şöyle der: "Senden Tora ve Mitzvot'a yeni bir amaçla bağlanmanı istiyorum. Yani sana hiçbir şey vermeyeceğim." Bu öfkeye neden olmaz mıydı? Kötü eğilim haklıdır. Böyle bir şeyi kim duymuş? Bir kişiye "benim için çalışmanı istiyorum ve çalışmanın karşılığında ödülü başka birine vereceğim" demek küstahlıktır. Üstelik çalışmanın karşılığında hak ettiğin ödülü senden nefret eden birine vereceğim. Bilgilerimiz bununla ilgili şöyle demiştir: kişi daima kötü eğilime karşı iyi eğilimi öfkelendirmelidir. Bu Zohar'da Yaradan'ın bedenlerden nefret ettiğinin yazıldığı gibidir. Vayeşev madde 28. Ama yine de kişinin kötü eğilimi kızdırması mantıklı değildir. Sonuçta ona zarar vermedi. Öyleyse öfke neden? Kral Süleyman kötü eğilime düşman dedi. Şöyle yazıldığı gibi: düşmanınız açsa onu ekmekle besleyin. Bunun bize ne öğrettiğini anlamalıyız. Normalde birinin ondan nefret eden kötü bir komşusu olduğunda, bir düşman ve kötü biri için komşularına zarar vermek normaldir. Ancak bazen kişi biriyle karşılaşır ve ona "nerede yaşıyorsun?" diye sorar. Ona şunu der: "Evde falan ve sadece iki komşuyuz. Komşunuzla nasıl anlaşıyorsunuz?" "Çünkü onun çok kötü bir adam olduğunu duydum" diye sorar. Şöyle cevaplar: "Bunu bilmiyorum. Çünkü bana hiç zarar vermedi." Ona "bu nasıl olur?" der ve daha fazlasını sorar. Ona "nasıl davranıyorsun?" Şunu söyler: "Her gün evden ayrılmadan önce ona neye ihtiyacı olduğunu sorarım. Bana söylemese bile onun neye ihtiyacı olduğunu anlarım. Benzer şekilde başka şeyler söz konusu olduğunda o benden istemeden önce ben onun dileğini derhal yerine getiririm." Ona şöyle cevap verir: "Şimdi onun gerçekten de çok kötü bir adam olduğunu anlıyorum. Ama sana zarar vermesi için hiçbir sebep yok. Çünkü senin ona verdiğin hizmeti kaybedebileceğinden korkuyor. Ona hizmet etmemeyi dene. Onun kötülüğünü göreceksin. Aslında senden nefret ediyor. Ama ona verdiğin hizmeti kaybetmek istemiyor." Ders şudur ki, Tora ve Mitzvot'ta ya da maddesel meselelerde yaptığımız her şey alıcı adına olduğunda o kötülüğünü ifşa etmez. Ona sadece "şimdiye kadar senin için çalışıyordum. Bundan sonra Yaradan'a ihsan etmek için çalışmak istiyorum. Ve senin de Tuma'a için değil, Keduşa için çalışmanı istiyorum" dediğinizde bu sözleri duyduğu an derhal öfkelenir. Diğer bir deyişle öfke, Yaradan için çalışmak isteyen bir kişinin akıbetidir. Ancak kişi Yaradan için çalışmak istediğini yalnızca dudak hizmeti olarak söylerse, bu kötü eğilimi kızdırmaz. Çünkü kişi konuştuğunda ve ne dediğini bile bilmediğinde bunu neden umursasın ki? Başka bir deyişle kişi Yaradan adına ifadesinin ne anlama geldiğini bile bilmez. Dolayısıyla Rashi'nin söyledikleri onunla savaşmak anlamına gelir. Rashi'nin kişinin neden onunla savaşması gerektiği yorumunu eklediğini anlamalıyız. Cevap şudur: öfkelenmek demek onunla savaşmak demektir. Başka bir deyişle kişi ona hizmet etmemeli, ona baş kaldırmalı ve şöyle demelidir: Şimdiye kadar bütün gücümle sana hizmet ediyordum. Şimdi ise artık sana hiçbir şey vermeyeceğim. Tam tersine seni köle yapmak istiyorum ki böylece Yaradan için çalışabil. Bununla kişi kötü eğilimin iyi eğilimle öfkelendiğini görecektir. Eğer savaş açarsanız ve kötü eğilimin size kızgın olduğunu görmezseniz, bu sizin Yaradan'ın faydası için ifadesinin ne anlama geldiğini bile bilmediğinizin işaretidir. Aksine sizler yalnızca kitaplarda her şeyi Yaradan adına yapmamız gerektiğinin yazıldığını duydunuz. Bunu istediğinizi de söylüyorsunuz. Ama gerçekte bunun neyle ilgili olduğuna dair hiçbir fikriniz yok. Dolayısıyla kötülük aslında içimizdedir. Ama biz onu görmeyiz. Yalnızca anlaşmazlık aracılığıyla görünür olur. Bundan dolayı kişi onunla barış halindeyse yaratılış amacına asla ulaşamayacağı için umutsuzdur. Zira kişi ihsan etme kaplarına sahip olamayacak, yalnızca alma kaplarına sahip olacak ve bu kelim form eşitsizliği nedeniyle üst bolluğu alamayacaktır. Kişi kötülüğün neye sebep olduğunu hissetmeden önce kötülüğün gücünü, ondan kaçması gerektiğini bilmez. Bu nedenle özellikle onunla yaptığı savaş aracılığıyla daimi yükseliş ve düşüşlere sahip olur ve düşüşlerden hissettiği acı hissi kötülükten nefret etmesini sağlar. Siz efendiyi sevenler kötülükten nefret edin. O ki kendisini takip edenlerin ruhlarını korur. Günahkarın ellerinden onu kurtarır ifadesinin anlamı budur. Yaradan'ı sevmek isteyen, yani yaşamındaki tüm amacı tek bir arzuya, Yaradan'a memnuniyet getirebilmeye sahip olmak olan kişi, öncelikle kötülükten nefret etmelidir. Kötü eğilim denen alıcı, onu Yaradan adına çalışmaktan alıkoyduğundan, bu, kişinin kişisel çıkar denen kötülüğünden nefret etmesine sebep olur. Bu nedenle kişi, özellikle Yaradan adına çalışmak için uğraştığında, ve bunun engel olduğunu gördüğünde, bu her seferinde kötülüğüne yönelik nefret ölçüsüne neden olur. Çünkü bir kez bir başkasına kötülük yapan biri, ona her gün zarar veren biri gibi değildir. Dolayısıyla nefret, kişinin ondan çektiği acının miktarıyla ölçülür. Bu nedenle şöyle denmiştir. İnsanın kötü eğilimi onu her gün yener ve onu öldürmenin yollarını arar. Eğer Yaradan yardım etmeseydi, kişi bunun üstesinden gelemezdi. Şöyle söylendiği gibi, Efendimiz onun ellerine bırakmayacak. Kiduşin 30. Yukarıdakilere göre her geçen gün insanın eğiliminin neden büyümesi gerektiğini, Yaradan'ın ona daha sonra yardım edeceğini ve Yaradan'ın neden en son yardım ettiğini anlayabiliriz. Bu çalışmaya neden ihtiyacımız var? Her gün aynı şey. Kişi her geçen gün ilerlemesi gerektiğini anlar. Zira düzen şudur ki, kişi bir şeyi elde etmek istediğinde her gün, bazen daha az, bazense daha fazla ilerler. Ancak burada kişi tam tersini görür. Sadece ilerlemiyor ama sürekli gerilediğini görüyordur. Ancak gerçek, Bala Sulam'ın dediği gibi şudur ki, hakikatin yolunda yürümek isteyen kişi her geçen gün gerçeğe yaklaşır. Yani her gün kişi gerçeğin daha fazlasını, kendisi için alma arzusunun kötü olduğunu görür. Şöyle ki, alıcı, Yaradan'ın faydasına çalışmaktan kişiyi uzaklaştırmakla sorunlara neden oluyordur. Her gün kişi, Yaradan'ın, onun Yaradan adına çalışmasına izin vermemesi nedeniyle yeni sorunlarla ve ızdıraplarla acı çektiğinde, kötü eğilimden aldığı ızdıraplar, kişinin kötü eğilimden nefret etmesine sebep olur. Şu yazılanların anlamı budur. Siz efendiyi sevenler kötülükten nefret edin. Yani Yaradan'ı sevenler öncelikle kötülükten nefret etmelidir. Bu kişiye ona eziyet eden kötülükten gelir. Kişinin ondan nefret etmesinin sebebi budur. O zaman kişi kendini sevginin kontrolü altında kalacağı ve ondan asla kurtulamayacağı konusunda büyük bir korkuya kapılır. İşte o zaman Yaradan'ın kişiye yardım edeceğine dair sözü gelir. Şöyle yazıldığı gibi. Efendi onu kötülüğün ellerine bırakmayacak. Ancak kişi henüz bu ona acı vermediğinden, Yaradan için hiçbir şey yapmamanın acısını ve sorununu hissetmemesine neden olduğundan, alıcının ellerine kalacağından korkmadığını gördüğü için sonsuza dek kötülüğün ellerine kalabileceğine dair korkuya kapılmazsa, bu kişinin halen bir ihtiyaca sahip olmadığı anlamına gelir. O halde Yaradan ona nasıl yardım edebilir? Bir şey gerekli değilse kişi ona değer vermez. Bundan dolayı eğer Yaradan yardım ederse kişi onu derhal kaybedecektir. Zira Yaradan'ın yardımı, bilgelerimizin söylediklerini yazan Zohar'da yazıldığı gibidir. Arınmaya gelene yardım edilir. Ne ile? Diye sorar ve şöyle cevaplar. Kutsal bir ruh ile. Kişi bunu edindiğinde, ancak buna ihtiyaç duymadığında üst bolluğa değer vermesi imkansızdır. Onu kaybedecek ve Klipot onu kişiden alacaktır. Çünkü kişi Kedusha'nın önemini dışsal olanlardan, Kedusha'nın dışında olanlardan uzak tutması gerektiğini anlamayacaktır. Ancak burada bir soru doğar. Kişi kötüyü, yani kötü denilen alma arzusunu ne zaman hisseder? Düşüş sırasında. Kişi maddesel dünyaya düştüğünde çalışma hakkında bile düşünmek istemez. Çünkü tamamen bu dünyanın şehvetine gömülmüştür. Bu durumda alan efendinin kölesidir ve onu tüm kalbiyle seviyordur. Peki alıcıya kötü dendiğini nasıl hissedebilir? Eğer kendisi için almaya kötü dendiğini hissedebilseydi, ona tüm kalbiyle hizmet etmezdi. O halde kötülük zamanı, yani kendisi için almaya kötü dendiğini hissettiği zaman ne zamandır? Baalhasulam çalışanların, hakikatin yolunda yürümek isteyenlerin arasındaki günahın aslında yükseliş sırasında olduğunu söylemiştir. Bu, kişinin yaradan çalışmasına dair inceleme yapabildiği zamandır. Düşüş sırasında o zaman kişi bir adam değil, bir hayvan olduğundan konuşacak hiç kimse yoktur. Zira tek endişesi hayvansal endişelerdir. Bu nedenle kişi, yükseliş sırasında çalışmasının doğru sırada olduğunu garanti etmezse dışarı atılır ve cehenneme düşer. Zira yükseliş sırasında davranması gerektiği gibi davranmamış ve buna dikkat etmemiştir. Bu nedenle kişi, yükseliş sırasında, düşüş sırasında ne kaybettiğini, ne edinmesi ve Kedusha'nın basamaklarında yükselmesi gerektiğini ve şimdi sahip olduğu bütünlükten neden daha büyük bir bütünlüğe yükselmediğini hesaplamalıdır. Ayrıca kişi gerçekten de mevcut durumda en üst seviyede olup olmadığını ve şu anda içinde olduğu durumdan daha yüksek bir derece olup olmadığını görmelidir. Ayrıca yükseliş durumunda olduğunu hissettiği zaman, hissettiği önemi ve değeri ve bundan sonra ne yapması gerektiğini hesaplamalıdır. Kişi Tora'nın sırlarıyla ödüllendirildiyse, onunla ödüllendirilmiş olmayı bile ummaz mı? Ve benzerleri. Kişi yalnızca yükseliş sırasında bütün bunlar hakkında düşünebilir. Dolayısıyla yalnızca yükseliş sırasında alma arzusunun kölesi olmakla ne kazandığını, ne kaybettiğini, kazanamadığını, yalnızca kaybettiğini hesapladığında yaptığı bu hesaplama eğiliminin ona ne kadar zarar verdiğini hissetmesini sağlar. Kişi her bir yükselişte, düşüşte ne kaçırdığını hesaplamalıdır. Böylece bu eğilimin pek çok zarara sebep olduğunu görür. Kişinin kalbinin Yaradan'ın yardımına ihtiyaç duyması için ona pek çok sıkıntı gelir ve kişi bundan acı duyar. Çoğu erdemlinin ızdırabıdır ayeti hakkında açıklanan Zohar'ın sözlerinde olduğu gibi erdemli bu eğiliminden pek çok sıkıntı çeker. Açıkladıklarımıza göre çoğu erdemlinin ızdırabıdır ayetini yorumlamalıyız. Şöyle ki erdemli pek çok ızdıraptan acı çektikten sonra erdemli, yani erdemli olmak isteyen gelecekten sonra adlandırıldığından Yaradan için çalışmak isteyen kişi pek çok ızdırap birikene dek acı çeker. Bu nedenle şöyle yazılmıştır. Hepsinden, yani kişi birçok sıkıntı yaşadığında Yaradan onu kurtaracaktır. Zira o zaman kişi, kli olmadan ışık olmadığından, Yaradan'ın yardımı için gerçek bir ihtiyaca sahip olur ve Yaradan'ın kurtarışını nasıl takdir edeceğini bilir. Şimdi sorduğumuz şu soruyu, neden Yaradan İsrail için barıştan başka kutsamayı barındıracak bir kli, kap bulamadı dediğini açıklayacağız. Sanki barış yalnızca İsrail içinmiş gibi görünüyor. Oysa dünya ulusları için barış iyi değildir. Bu olabilir mi? Kim için barış iyi değildir? Yani günahkarlar için anlaşmazlığın barıştan daha iyi olduğunu ima ediyor. Böyle bir şey nasıl olabilir? Yukarıda açıkladıklarımıza göre günahkar demek, insan bedenindeki kötülük demektir. Bu günahkarların ıslah geçirmesi gerekir. Öğrendiğimiz gibi alma arzusunun Keduşa'ya hizmet edecek şekilde düzeltilmesi gerekir. Ve Efendiniz Tanrınızı bütün kalbinizle ve her iki eğiliminizle seveceksiniz ifadesinin anlamı budur. Ancak bu eğilim nasıl böylesine bir ıslahtan geçebilir? Bu özellikle iyi eğilimle anlaşmazlık vasıtasıyla olabilir. Yukarıda söylendiği gibi, iyi eğilim onu öfkelendirmeli, yani onunla savaşmalıdır. Bu savaşlar vasıtasıyla kişinin içindeki kötülük ortaya çıkar. Yani kişi kötü eğilimin sebep olduğu sıkıntıları hisseder ve o zaman kendisi için almaya kötü eğilim dendiği kararına varır. Eğer kendisi için almak ona zarar vermezse kişi onun için bütün kalbiyle çalışır ve bütün endişesi ve düşüncesi yalnızca alıcının menfaati için olur. Keduşa'ya karşı pek çok şey yapan bu alıcı çoğul formda, yani günahkarlar olarak adlandırılır. Bu günahkarlar için barış iyi değildir. Aksine onlar için anlaşmazlık iyidir. Çünkü anlaşmazlık yoluyla düzeltileceklerdir. Şöyle yazıldığı gibi, İşaya 57, barış yok der Tanrım, günahkarlar için. Şimdi günahların erdemler haline gelmesinin ne anlama geldiğini ve böyle bir şeyin nasıl mantıklı olabileceğini yorumlayabiliriz. Yani eğer kötü eğilim bir kez daha kişiyi cehenneme inmeye zorlayan sürekli düşüşlere sebep oluyorsa, kişinin Keduşa'dan tamamen ayrıldığı yerde bu tür bir konu ve eylem hiç erdem olabilir mi? Yukarıdakilere göre bu eğilimin kişiye zarar vermeye devam ettiği erdemlilerin günahlar yüzünden acı çektiği birçok kötülük yoluyla, kişi Yaradan'ın yardımına ihtiyaç duyar, yoksa mahvolacaktır. Hepsinden demek, birçok kötülük biriktiğinde kişi kalpten dua ettiği bir noktaya gelir ve Yaradan o zaman yardım eder demektir. Şöyle yazılmıştır. Mezmurlar 85. Efendimiz Tanrımızın ne diyeceğine kulak vereceğim. Çünkü O, halkına ve takipçilerine barış hakkında konuşacak ve onların tekrar budalalığa dönmelerine izin vermeyecek. Peki Efendimiz Tanrımız konuşacak. Çünkü O, halkına barış hakkında konuşacak ve onların tekrar budalalığa dönmelerine izin vermeyecek. Yani kişi tekrar günah işlemeyecek koşuluna kim sebep olur? Bu özellikle kişinin içindeki günahkarın, günahlara sebep olduğu bu kötülükler ve sıkıntılardır. Ve kişi zaten mümkün olan en düşük alçaklığa ulaşmıştır. Şöyle yazıldığı gibi, çoğu erdemlilerin ızdıraplarıdır. Zohar'da erdemli pek çok ızdırap yüzünden acı çektiğinde, çektiği bu ızdırapların onu kötü eğilimden uzaklaştırdığı yazılmıştır. Bu nedenle Yaradan o kişiyi arzu eder ve bunların hepsinden onu kurtarır. Başka bir deyişle çekilen ızdıraplarla kişi bu eğilimin, yani kendisi için almanın kötü olduğunun farkına varır. Dolayısıyla bu eğilim yüzünden çektiği acı, onun için çalışmak istemesin diye kişiyi ondan uzaklaştırır ve o zaman onun kontrolünden çıkmasına yardım etmesi için Yaradan'a haykırma ihtiyacı duyar. Öyleyse Yaradan neden özellikle bu kişiyi ister? Çünkü kişinin bir ihtiyacı ve Yaradan'ın ona yardım edeceği bir klisi vardır. Şöyle söylendiği gibi, kli olmadan ışık yoktur. Öyle görünüyor ki, kötü eğilimin özellikle kişiye verdiği günahlar kliye neden olmuştur. Yaradan bu kliye barış verebilir ve buna günahların erdemlere dönüşmesi denir. Zira kişinin Yaradan'dan duymak ile ödüllendirildiği barışın tamamı bu günahlar sayesindedir. Bu nedenle erdem haline gelirler. Şimdi bilgelerimizin Yaradan İsrail için barıştan başka kutsayacak bir kli bulamadı sözleriyle ilgili sorduğumuz soruyu anlayabiliriz. Şunu sorduk. Kutsama nedir ve barış nedir? Bunu kli olmadan ışık yoktur. Realitedeki hiçbir şey bir sebep olmaksızın var olamaz kuralına göre anlamalıyız. Eğer bunun bir sebebi yoksa, mesele iptal edilmelidir. Bu nedenle bilgelerimiz kutsamayı tutacak Clay'nin yalnızca barış olduğunu söylemişlerdir. Aksi takdirde kutsama ayrılmalıdır. Diğer bir deyişle kutsama ışık ve barış Clay'dir. Şöyle yazıldığı gibi, İsrail için kutsamayı tutan bir Clay. Ancak kutsamanın özellikle barış yoluyla olabileceği, aksi takdirde ayrılmak zorunda kalacağı barıştaki erdemin ne olduğunu anlamalıyız. Işığa kutsama dendiği biliniyor. Kişi onun ışığı ile ödüllendirildiğinde artık hiçbir şeyin eksikliğini hissetmez. Bunun yerine tamamen bütünlüktedir. Çünkü eğer bir şeylerin eksikliğini duyuyorsa, o kişinin bütün olduğunu söylemek imkansızdır. Şöyle yazıldığı gibidir. Efendi İbrahim'i her şey ile kutsadı. Her şey ile nedir? Her şey ifadesinin İbrahim'in hiçbir şeyden yoksun olmadığı anlamına geldiğini söylemeliyiz. Aksi takdirde eksiklik varsa bu bir kutsama olarak kabul edilmez. Bu ışığın kişide kalması ve ondan ayrılmaması için ziyan olmadan kalabileceği bir kliye ihtiyaç duyar. Aksi halde örneğin bir içeceğin klide kaldığını görürsek bu içeceği kliden çıkarırız. Ders şudur, maneviyatta ışık veren olduğundan, bolluğun klide olması için klinin de ihsan etme amacının olması gerekir. Aksi halde ışık ziyan olacaktır. Bu demektir ki dıştan olan yani klipot ışıktan haz almak istediğinden bu şarabın ziyan olması olarak kabul edilir. Bu nedenle bu şarap artık insanın tüketmesi için uygun değildir. Size adam denir. Dünya uluslarına değil ifadesinde olduğu gibi. Bu nedenle kli şarabı ziyan etmeden önce şarap alınmalıdır. Benzer şekilde kli bolluğu lekelemeden önce bolluk alınmalı ve ışık ayrılmalıdır. Bilgelerimizin şöyle söylediği gibi. Kişi bir budalanın ruhu ona girmedikçe günah işlemez. Sotah 3. İnsanlar bununla ilgili şunu sorar. O halde bilgeliğin ruhu neden bir kişiden ayrılır? Eğer ayrılmasaydı kişi günah işlemezdi. Bağla Sulam, göz görür, kalp imrenirin bilindiğini açıklamıştır. Bu demektir ki, kişi bir şeyler gördüğünde görmek onun imrenmesine neden olur. Kişi görmekle ilgili hiçbir şey yapamaz. Zira bu ona bağlı değildir. Ayrıca birinin imrenmesi için mutlaka gözleriyle görmesi gerekmez. Hayal etmesi bile yeterlidir. Yani kişiye bir düşünce gelebilir ve bu düşünce imrenmesine neden olur. Bu nedenle eğer kişi imrenmek zaten günah olduğundan imrenmek istemezse görmeye tövbe etmelidir. O zaman imrenmeyecektir. Aksi takdirde imrenmek zorunda kalacaktır ve imrenmek zaten bir günahtır. Bu yüzden kişinin keduşayı lekelememesi için bir ıslah yapılmıştır. Kişi gördükten hemen sonra derhal tövbe etmezse, hohma ışığı ondan ayrılır ve yerine bir budalanın ruhu girer. O zaman kusur o kadar da ölümcül olmaz. Bu nedenle bilgelerimizin bizlere insan adına yukarıdan hangi ıslahın yapıldığını, bilgelik ruhunun kişiden ayrıldığını söylediği yerde, hohmanın bilgelik ruhu ondan ayrılır. Şimdi yukarıdan verilen kutsamayı tutabilecek ve böylece kişiden tekrar alınmasına gerek kalmayacak bir kliye neden ihtiyacımız olduğunu anlayabiliriz. Bu, kişiden bilgeliğin ruhunun keduşayı lekelemesin diye alınmasıdır. Benzer şekilde eğer bir kişi yukarıdan bolluğu almak için bir kutsama ile ödüllendirildiyse ve eğer kişi uygun değilse, yani bolluğun kıyafetleneceği kliye uygun değilse, ve bolluğu şarap gibi ziyan ederse, o zaman yukarıdan kutsamanın geri alınmasına dair bir ıslah vardır. Rabbi Şimon ben Halafta gelir ve bununla ilgili şöyle der. Yaradan İsrail'i kutsamak için barıştan başka bir kli bulamadı. Bizlere kutsamanın nasıl devam edebileceği ve asla durmayacağına, yani barışa dair tavsiye verir. Peki barış nedir? Bunu şu ayete göre yorumlamalıyız. Efendimiz Tanrımızın ne konuştuğuna kulak vereceğim. Çünkü o halkına barıştan söz eder ve onların tekrar budalalığa dönmesine izin vermez. Yukarıda insanın içinde bir anlaşmazlık olması gerektiğini açıkladık. Şöyle yazıldığı gibi, kişi daima kötü eğilimin üzerine iyi eğilimi öfkelendirmelidir. Rashi bunu, kişinin onunla savaşması gerektiği şeklinde yorumlar. Özellikle bu savaş aracılığıyla kişinin içindeki kötülük ortaya çıkar. İnsanın içinde pek çok kötülük olduğunu ifşa eder. Zohar'ın şu sözlerinde olduğu gibi, çoğu erdemlinin hastalığıdır ama efendi kişiyi bunların hepsinden kurtarır. Bu kötülük kişinin içinde ortaya çıktığında onlar yaradanın yardımı için bir kli denen bir ihtiyaç yaratır. Şöyle yazıldığı gibi, arınmaya gelene yardım edilir. Ne ile? Zohar kutsal bir ruh ile der. Başka bir deyişle, kişi ruh denen üst ışıkla ödüllendirilir ve bu onu ıslah eder. Şimdi, çünkü o halkına barıştan bahseder ve onların budalalığa tekrar dönmesine izin vermez ifadesindeki barışın ne olduğunu anlayacağız. Yaradan kötülüğü yenmesi için yardım olarak bir ruh vererek kişiye yardım ettiğinde buna barış denir. Başka bir deyişle bu, kötülüğün iyiliğin altında teslim olduğu zamandır. Ve o zaman Kedüşa'ya hizmet eder. Şöyle dediği gibi, ve Efendiniz Tanrınızı tüm kalbinizle, her iki eğiliminizle birlikte seveceksiniz. Yani kötü eğilim de Yaradan'ın bir aşığı haline gelir, yani şimdi Yaradan'a memnuniyet ihsan etmek için çalışabilir. Tekrar budalalığa dönmesin diye insanın içinde yaratılan bu barış, bu kli ışığın durmasını engeller. Kli'nin bolluğu lekelediğini söylediğimizde bu, eğer kendisi için alma arzusu kli'de uyanırsa olabilir. O zaman bolluk klipota uzanır. Bu nedenle bolluk ayrılmalıdır. Ancak Yaradan, barış böylece kişi budalalığa tekrar dönmeyecek dediğinde, bu kutsamayı tutan kli'dir. Bununla şu sorduğumuzu anlayacağız. Yaradan uzak olanlara barış derse kesinlikle şunu söyler. Yakın olanlara barış. Peki, yakın olanlara barış dediğinde bunun bizim için anlamı nedir? Yaradan ne zaman barış, İbranice'de aynı zamanda merhaba ya da hoşça kal anlamına gelir, der? Uzak olan biri olduğunda, anlaşmazlık aracılığıyla kötülük ifşa olduğunda ve kendisi için alanın Yaradan'dan uzaklaştığı bariz olduğunda buna uzak denir. Hiç şüphe yok ki bu konu birisi Yaradan'a özellikle yakın olmak istediğinde geçerlidir. Kişi onunla savaşır ve kişiye yakın denir. Özellikle ikisi aracılığıyla, yani kişi uzakla ve yakınla, her ikisiyle de barış yapabildiğinde, o zaman Yaradan barış ya da merhaba der. Bu nedenle şöyle yazılmıştır. Barış, barış uzağa ve yakına.